Sevgi Öğretmeni 17. Nikodim. Nikodim Ferisilerdendi ve konumu itibariyle Yahudi ulusunun çok güvendiği bir kişiydi. Yüksek tahsilliydi ve herkeste olmayan ender yeteneklere sahipti. İsa'nın öğretileri diğerleri gibi onun da ilgisini çekti. Zengin, bilge ve saygın biri olmasına rağmen mütevazı Nasıralı onun garip bir şekilde ilgisini çekmişti. Kurtarıcının anlattıkları onu çok etkilemişti ve daha çok şey öğrenmek istiyordu. Tapınağı arındırma konusunda İsa'nın yetki kullanımı, hahamlar ve önderlerin kararlı bir şekilde ondan nefret duymasına yol açtı. Bu yabancının gücünden korkuyorlardı. Kimsenin tanımadığı bu celilinin böylesine cesur davranmasına müsamaha gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorlardı. Onun çalışmasına engel olmakta kararlıydılar. Fakat herkes aynı fikirde değildi. Onlar, Allah'ın ruhuyla hareket ettiği açıkça görünen kişiye karşı gelmekten çekinen kimselerdi. Bazı peygamberlerin, İsrail'deki liderlerin günahlarını kınadıkları için nasıl öldürüldüklerini hatırladılar. Yahudilerin putperest bir ülkeye esir düşmelerinin, onların Allah'ın gerçeklerini reddetmedeki inatçılıklarının sonucunda olduğunu biliyorlardı. İsa'ya karşı komplo kurarak hahamların ve önderlerin kendi atalarının izinden gittiklerini ve bunun İsrail'e yeni felaketler getireceğini de biliyorlardı. Nikodim de aynı duyguları paylaşıyordu. Yahudi liderlerin konseyinde İsa'ya karşı ne yapacaklarını kararlaştırdıklarında Nikodim onları uyardı ve daha ılımlı davranmalarını önerdi. Nikodim, eğer İsa'ya Allah'tan gerçekten yetki verildiyse, onun uyarılarını reddetmeleri halinde bunun Yahudi liderler için tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini savundu. Hahamlar bu öneriyi görmezlikten gelmeye cesaret edemediler. Bu yüzden bir süre için kurtarıcıya karşı hiçbir tedbir almadılar. Nikodim İsa'yı dinlediğinden beri Mesih'le ilgili peygamberliklere ilgi duymaya ve onları merakla incelemeye başlamıştı ve araştırdıkça kendisinde gelecek olan kişinin İsa olduğu kanısı güçleniyordu. Nikodim de İsrail'deki birçok kişi gibi tapınağın kutsallığının bozulmasına üzülmüştü. Nikodim, İsa alıcı ve satıcıları dışarı çıkardığında orada olanlara tanık olmuştu. İlahi gücün muhteşem gösterisine baktı. Kurtarıcının yoksulları koruduğunu, hastaları iyileştirdiğini ve onların nasıl sevindiklerini gördü ve onu nasıl yücelttiklerini duydu. Nasıralı İsa'nın Allah tarafından gönderilen kişi olduğundan şüphe edemedi. İsa ile görüşmeyi çok istiyordu. Fakat onu açıkça aramaktan çekindi. Bir Yahudi liderin henüz çok az tanınan bir öğretmene sempati duyması çok alçaltıcı bir hareket sayılırdı. Ve onu ziyaret ettiğinin haberi Yahudi liderlere iletilirse onu hor görürler ve ona karşı suçlamalarda bulunurlardı. Onu açıkça aramaya çalışırsa başkalarının da kendisini örnek alarak aynı şeyi yapabileceğini düşünerek onunla gizli bir şekilde görüşmeye karar verdi. İsa'nın Zeytin Dağı'nda kaldığı yeri özel bir araştırma sonucunda öğrenerek gece çöküp şehir uykuya dalıncaya dek bekledi ve daha sonra onu aramak üzere yola çıktı. Nikodim İsa'nın varlığında onun sakin ve ağırbaşlı bir şekilde gizlemeye çalıştığı garip bir çekingenlik hissetti ve şöyle dedi. Rabbi, senin Allah'tan gelen bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Allah kendisiyle olmadıkça senin gösterdiğin bu belirtileri kimse gösteremez. Bir öğretmen olarak İsa'nın yeteneklerinden ve onun mucizeler yapan muhteşem gücünden söz ederek onunla yapacağı görüşme için yolu hazırlayacağını umuyordu. Onun sözleri güven vericiydi. Fakat gerçekte inançsızlık ifade ediyordu. İsa'yı Mesih olarak değil, sadece Allah tarafından gönderilen bir öğretmen olarak kabul etti. İsa selamına karşılık vermek yerine adeta onun ruhunu okurcasına gözlerini ona çevirdi. Sonsuz bilgeliğinde önünde gerçeği arayan birini gördü. Ziyaretinin amacını biliyordu. Kendisini dinlemekte olan kişinin sahip olduğu kanıyı güçlendirmek arzusuyla ciddi fakat nazik bir şekilde doğrudan konuya girdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Allah'ın egemenliğini göremez. Nikodim, Rabbin yanına onunla tartışmaya gireceğini düşünerek gelmişti. Fakat İsa, gerçeğin temel ilkelerini ona açıkladı. Nikodim'e, ruhsal olarak kendini yenilemen için ihtiyacın olan şey kuramsal bilgi değildir. Merakını gidermekten çok yeni bir yüreğe sahip olmalısın. Gökyüzü değerlerinin farkına varmadan önce ruhsal bakımdan yeniden doğmalısın. Her şeyi yenileyerek bu değişiklik gerçekleşinceye dek benimle görevim ya da yetkim hakkında tartışman sana bir fayda sağlamayacaktır dedi. Nikodim, vaftizci Yahya'nın onları kutsal ruh ile vaftiz edeceğini bildirdiği kişiyi işaret ettiği tövbe ve vaftizle ilgili vaazını dinlemişti. Yahudilerin arasında ruhsal anlayıştan yoksun kişilerin bulunduğunu ve onların büyük ölçüde yobazlık ve dünyasal hırsla denetimden çıktıklarını kendisi de hissediyordu. Mesih geldiğinde durumun düzeleceğini umuyordu. Bununla birlikte Yahya'nın insanların kalplerine hitap eden mesajı ondaki günah kanısını değiştirmede yeterli olmamıştı. O katı bir ferisiydi ve yaptıklarıyla övünüyordu. Yaptığı işlerle, tapınağı desteklemesiyle ve cömertliğiyle saygı görüyordu ve Allah'ın lütfunda kendisini güvende hissediyordu. Şimdiki durumunda göremeyeceği kadar dürüst olan bir krallığın düşüncesiyle irkildi. Nikodim, İsa'nın sözünü ettiği yeniden doğuş benzetmesine tamamen yabancı değildi. Putperestlikten İsrail'in imanına dönenler sürekli yeni doğan çocuklar olarak nitelendirilirlerdi. Bu yüzden o, İsa'nın sözlerinin sadece kelime anlamına göre yorumlanmaması gerektiğini anlamış olmalıydı. Fakat bir İsrailli olarak, ruhsal bakımdan yeniden doğarak, kendisinin Allah'ın egemenliğinde emin bir yeri olduğu düşüncesindeydi. Hiçbir değişikliğe ihtiyacı olmadığını hissediyordu. Kurtarıcının sözlerine olan şaşkınlığı bu yüzdendi. Bu sözlerin kendisiyle ilgili olmasına kızıyordu. Kendi içinde bir kişilik çatışmasına giren ferisinin kibri, gerçeği arayanın dürüst arzusuna karşı savaşıyordu. Nikodim, kendisi İsrail'de bir yönetici olduğu için İsa'nın onun konumuna saygı göstermeden konuşmasına şaşırmıştı. Kendi soğukkanlılığına da şaşırdı ve alaycı bir şekilde İsa'ya, "Yetişkin bir kimse nasıl yeniden doğabilir?" diye sordu. Gerçeğin bilincinde olan herkes gibi Nikodim de doğal insanın Allah'tan bir şey almadığı gerçeğini gösterdi. Onun içinde ruhsal değerlere cevap veren hiçbir şey yoktur. Zira ruhsal değerler ruhsal olarak fark edilirler. Fakat kurtarıcı tartışmaya karşı tartışmayla cevap vermedi. Ciddi ve ağırbaşlı bir hareketle elini kaldırarak şu büyük güvenceyle gerçeği açıkladı. Sana doğrusunu söyleyeyim. İnsan sudan ve ruhtan doğmadıkça Allah'ın hükümranlığını göremez. Nikodim, İsa'nın bu sözleriyle vaftiz ve kalbi yenilemeyi kastettiğini biliyordu. Vaftizci Yahya'nın önceden haber verdiği kişinin huzurunda olduğuna ikna oldu. İsa sözlerine devam etti. Bedenden doğan bedendir ve ruhtan doğan ruhtur. Yürek kendi doğasında kirlidir. Kim kirliden temiz bir şey çıkarabilir? Hiç kimse. Hiçbir insani buluş günahkar ruha çare bulamaz. Benliğe dayanan düşünce Allah'a düşmandır. Allah'ın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, hırsızlık, fuhuş, yalan tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. Nehirlerden önce kalbin pınarı temizlenmelidir. Kendi yaptıklarıyla gökyüzüne erişmeye çalışan, yasaya uyma konusunda imkansız olanı yapmaya çalışıyor demektir. Sadece belli kurallar ve şekilcilikten ibaret olan bir dine inanan kişinin hiçbir güvencesi yoktur. Hristiyanlık yaşamı sadece eski yaşamın değiştirilmesi ya da geliştirilmesinden ibaret değildir. Fakat doğal bir dönüşündür. Kibir ve günaha ölüm ve daha sonra tamamen yeni bir yaşam vardır. Bu değişiklik sadece kutsal ruhun etkili çalışmasıyla gerçekleşebilir. Nikodim hala şaşkındı ve İsa sözlerinin anlamını pekiştirmek için rüzgarı örnek verdi. Rüzgar dilediği yerde eser. Onun sesini duyarsın. Ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes de böyledir. Rüzgar yaprakları ve çiçekleri hışırdatarak ağaçların dalları arasında duyulur. Buna karşın biz onu göremeyiz ve hiç kimse onun nereden gelip nereye gittiğini bilemez. Kutsal ruhun insan kalbi üzerindeki etkisi de böyledir. Onu rüzgarın hareketinden daha fazla açıklayamayız. Kişi doğru yer ve zamanı ayırt edemeyebilir ya da değişim sürecinde tüm şartların farkına yaramayabilir. Fakat bu onun değişmediği anlamına gelmez. İsa sabırlı ve özverili bir şekilde ve belki de onlar bunun bilincinde olmadan tıpkı görülmeyen rüzgar gibi insanların yürekleri üzerinde sürekli çalışmaktadır. Kişinin üzerinde kendisini İsa'ya yaklaştıran etkiler oluşur. Bunlar onun üzerinde derin düşünerek, kutsal yazıları okuyarak ya da Allah'ın kutsal sözünü dinleyerek edinilir. Kutsal Ruh daha direkt bir yaklaşımla aniden gelince kişi kendisini İsa'ya memnuniyetle teslim eder. Buna birçok kimse tarafından ani değişim denir. Fakat bu Allah'ın ruhunun uzun süren sabırlı ve azimli bir şekilde çaba gösterdiği sürecin sonucunda gerçekleşir.
Rüzgarın kendisi görülmez. Buna karşın onun etkisi görülür ve hissedilir. Kutsal Ruh'un işlevi, onun kurtarıcı gücünü hisseden kişinin her hareketinde kendisini gösterir. Allah'ın ruhu, kişinin yüreğini sardığında onun yaşamını tümüyle değiştirir. Günahkar düşünceler uzaklaşır, kötülüklerden vazgeçilir, öfke, kıskançlık ve çekişmenin yerini sevgi, tevazu ve barış alır. Kederin yerini sevinç alır ve kişinin yüzü gökyüzünün ışığını yansıtır. Yükü hafifleten eli ya da gökyüzünden aşağı süzülen ışığı kimse görmez. Kişi imanla kendisini Allah'a teslim ettiğinde bereket bulur. İnsan gözünün göremediği güç, o zaman Allah'ın benzeyişinde yeni bir varlık yaratır. Sınırlı düşüncelerin kurtarılma işini kavramaları imkansızdır. Onun sırrı, insanın düşünme gücünü aşar. Buna karşın ölümden yaşama geçen, bunun ilahi bir gerçeklik olduğunun farkına varır. Kurtuluşun başlangıcını kişisel deneyimle böylece tanıyabiliriz. Onun sonuçları sonsuz çağlar boyunca etkisini sürdürür. İsa konuşurken gerçeğin parıltıları Yahudi liderin düşüncelerini etkiledi. Kutsal Ruh'un itaatkar kılan nazik etkisi onun kalbini etkiledi. Buna karşın kurtarıcının sözlerini tam olarak anlayamadı. Yeniden doğmanın gerekliliğinden, onun gerçekleşme şeklinden daha fazla etkilenmedi ve şaşkınlık içinde şöyle dedi: "Bu nasıl olabilir? İsa, sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun?" diye sorar. Dini bilgilerde kendisine güven duyulan bir kişinin bu kadar büyük önem taşıyan gerçeklerden elbette ki habersiz olmaması gerekirdi. Onun sözleri, Nikodim'in gerçeğin açık sözlerine öfkelenmek yerine ruhsal bilgi yoksunluğundan dolayı kendisi hakkında mütevazı bir düşünceye sahip olması gerektiği dersini gözler önüne serdi. Buna karşın İsa, onunla konuşurken ciddiyetini ve ağırbaşlılığını korudu. Bakışları ve ses tonu öylesine içten bir sevgiyi ifade ediyordu ki, Nikodim kendisinin küçük düştüğünü fark ettiğinde ona hiç gücenmedi. Fakat İsa, yeryüzündeki görevinin dünyasal bir krallık yerine ruhsal bir krallık kurmak olduğunu açıkladı. Onu dinleyen Nikodim buna üzüldü. Bunu gören İsa şöyle ekledi: "Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız?" Nikodim, eğer İsa'nın insanların kalplerine hitap ederek onlara sunduğu lütfunu açıklayan öğretisini anlayamadıysa, onun görkemli gökyüzü krallığının doğasını nasıl anlayabilirdi? İsa'nın yeryüzündeki doğasını fark etmediği için onun gökyüzüyle ilgili görevini anlayamadı. İsa'nın tapınaktan çıkardığı Yahudiler, İbrahim'in çocukları olduklarını iddia ettiler. Fakat Allah'ın İsa'da açıkça görülen görkemine dayanamadıkları için kurtarıcının yanından kaçtılar. Böylece tapınağın kutsal hizmetine katılmak için Allah'ın lütfu tarafından uygun bulunmadıklarını kendileri de kanıtlamış oldular. Kutsal görünmeye gayret ediyorlardı. Fakat onların davranışları ve düşünceleri kutsallıkla kesinlikle bağdaşmıyordu. Yasaya titizlikle uymaya çalışırken onun ruhunu sürekli ihlal ediyorlardı. Onların ihtiyacı olan şey İsa'nın Nikodim'e açıkladığı gerçek değişimdi. Ahlaki ve ruhsal olarak yeniden doğmaları, günahlardan arınmaları, kutsallıklarını ve bilgilerini yenilemeleriydi. İsrail'in yenilenme bakımından bu kadar duyarsız ve kör olması için hiçbir özrü yoktu. Yeşaya, kutsal ruhun esinlemesiyle şöyle yazmıştı: "Çünkü hepimiz bir murdar gibi olduk. Bütün iyi işlerimiz ve dürüstlüğümüz kirli esvap gibidir." Davut şöyle dua etti: "Ey Allah'ım, temiz bir yürek yarat ve yeniden kararlı bir ruh var et içimde." Hezekiel vasıtasıyla şu vaat verildi: "Size yeni yürek vereceğim ve içinize yeni ruh koyacağım ve taş yüreği bedeninizden çıkarıp size et yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım ve sizi kanunlarımla yürüteceğim. Hükümlerimi tutacak ve yerine getireceksiniz." Nikodim bu ayetleri dikkatli bir şekilde okumuştu. Fakat onların asıl anlamını şimdi anlamaya başladı. Yasaya titizlikle riayet ediyormuş gibi görünmeye çalışmanın hiçbir kimsenin gökyüzü krallığına girmesini sağlayamayacağını gördü.
O halkın gözünde dürüst ve onurlu bir yaşam sürüyordu. Fakat İsa'nın yanında kalbinin kirli ve yaşamının kutsal olmadığını hissetti. Nikodim İsa'ya yaklaşıyordu. Kurtarıcı ona yeniden doğuşu açıkladığında Nikodim bu değişikliğin kendisinde gerçekleşmesini arzuladı. Bu nasıl gerçekleşebilirdi? İsa henüz sorulmamış olan soruya cevap verdi. Musa'nın çölde yılanı yükselttiği gibi aynı şekilde insanoğlu da yükseltilmelidir. Öyle ki kim ona inanırsa yok olmasın ama sonsuz yaşama kavuşsun.
Burada Nikodim'in alışık olduğu bir ifade vardı. Yükseltilen yılan simgesi ona kurtarıcının görevini açıkladı. İsrailliler zehirli yılanların sokmasından ölürken Allah Musa'ya tunçtan bir yılan yapmasını ve onu inananlar topluluğunda yüksek bir yere dikmesini buyurdu. Daha sonra söz, ona bakan herkesin yaşaması için kamp yeri boyunca yankılandı. İnsanlar aslında yılanın onlara yardım edebilecek bir güce sahip olmadığını çok iyi biliyorlardı. O, İsa'nın bir simgesiydi. Yok edici yılanların benzeyişinde yapılan imajın, onların iyileştirilmesi için yükseltildiği gibi, Tanrı, öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah için kurban olarak gönderip, günahı insan benliğinde yargıladı. İsraillerin birçoğu, adak hizmetinin tek başına onları günahtan kurtaracak bir değere sahip olduğunu düşünüyordu. Allah, onun o tunç yılandan daha fazla bir değeri olmadığını onlara öğretmeyi arzuladı. Bu, onların düşüncelerini kurtarıcıya çevirmeliydi. Gerek yaralarının iyileşmesi ve gerekse günahlarının affedilmesi için yapabilecekleri tek şey, Allah'ın lütfuna duydukları imanı göstermekti. Bakacaklar ve yaşayacaklardı. Yılanlar tarafından ısırılan yer ona bakmaktan vazgeçebilirler. Ve bu tunç sembolde nasıl bir güç olabilir diye şüphe duyabilirlerdi. Bununla ilgili olarak bilimsel bir açıklama isteyebilirlerdi. Fakat böyle bir açıklama yapılmadı. Musa aracılığıyla Allah'ın sözünü kabul etmeliydiler. Ona bakmayı reddetmek, yok olmak demekti. Ruh, çatışma ya da tartışma yoluyla aydınlanmaz. Bakmalı ve yaşamalıyız. Nikodim, İsa'nın kendisini anlattıklarından ders aldı ve bunu yüreğinde sakladı. Kutsal yazıları, teorik tartışmaya girmek amacıyla değil, ruhun yaşama kavuşması için yeni bir ilgiyle inceledi. Kutsal ruhun rehberliğine güvenip onu izlediğinde, gökyüzü hükümranlığını görmeye başladı. Günümüzde, yükseltilen yılan vasıtasıyla Nikodim'e öğretilen gerçeği öğrenmeye ihtiyacı olan binlerce kişi vardır. Allah'ın lütfunu onlara vermesi, onun yasasına itaat etmelerine bağlıdır. İsa'ya bakmaları ve onları sadece kendisinin lütfuyla kurtardığına inanmaları buyurulduğunda şöyle haykırırlar. Bu nasıl olabilir? Gerçek yaşama girebilmek için bizler de Nikodim gibi günahkar olduğumuzu kabul etmeliyiz. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur. İman yoluyla Allah'ın lütfunu alırız. Fakat iman, kurtuluşumuz için tek başına yeterli değildir. Allah'a hizmet sadece iman etmekle olmaz. Bu, İsa'ya bağlı kalmamızı ve bizi günahtan kurtaracak çare olan O'nun mükemmel karakterine örnek almamızı sağlar. Allah'ın ruhunun yardımı olmadan günahtan dönemeyiz. Kutsal yazı, İsa hakkında şöyle der. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatı vermek için Allah onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. Mesih tövbeye yönlendirir ve ayrıca günahları bağışlar. Öyleyse biz nasıl kurtarılacağız? Musa'nın çölde yılanı yükselttiği gibi insanoğlu da yükseltilmiştir. Yılan tarafından kandırılmış ve ısırılmış olan herkes bakacak ve yaşayacaktır. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Çarmıhtan parlayan ışık Allah'ın sevgisini yansıtır. Onun sevgisi bizi kendisine çekmektedir. Onun bu çekimine karşı koymadığımızda insanlığın kurtarıcının çarmıha gerilmesine neden olan günahları için tövbe içinde çarmığın önünde eğileceğiz. O zaman Allah'ın ruhu iman yoluyla kişiye yeni bir yaşam sunar. Onun düşünceleri ve arzuları İsa'nın isteğine itaat etme yoluna girer. Yüreğimiz ve düşüncelerimiz her bakımdan kendisine yönelmemiz için çaba harcayan kişinin yüreğine ve düşüncelerine benzer hale gelir. Böylece Allah'ın yasası yüreğimize ve düşüncelerimize yazılır ve biz
İsa ile birlikte şu sözleri söyleriz. Ey Allah'ım, senin isteğini yapmaktan zevk duyarım. İsa, Nikodim'le görüşmesinde kurtuluş planını ve dünyadaki işini açıkladı. Gökyüzü krallığını miras alacak olanların kalplerinde gerçekleşmesi gereken değişikliği, daha sonraki konuşmalarının hiçbirinde böylesine eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde açıklamadı. Görevinin en başında, kabul etmeye en fazla istekli olan yüksek kurulun bir üyesine, İsrail'in seçkin bir öğretmenine gerçeğin yolunu açtı. Fakat İsrailli liderler ışığa kavuşmak istemediler ve onu kabul etmediler. Nikodim, gerçeği yüreğinde sakladı ve 3 yıl boyunca bundan çok fazla sonuç alamadı.
Fakat İsa, tohumu ektiği toprağı iyi tanıyordu. Issız dağ üzerinde gece ona söylediği sözler asla unutulmayacaktı. Nikodim, ilk önceleri İsa'yı açıkça tanımadı. Fakat onun yaşamını izledi ve öğretileri üzerinde uzun uzun düşündü. Yahudi konseyinde hahamların onu yok etmek için yaptıkları planlar yüzünden onları defalarca kez uyardı. İsa sonunda çarmıhta yükseltildiğinde Nikodim Zeytin Dağı'ndaki öğretiyi hatırladı. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. O gizli görüşmeden parlayan ışık, İsa'nın çarmıha gerildiği dağ üzerindeki haça aydınlattı ve Nikodim, İsa'da dünyanın kurtarıcısını gördü. Rabbin göğe yükselmesinden sonra öğrenciler zulüm gördüler ve dağıtıldılar. Nikodim, kendisine karşı olanlara cesurca dayandı. Yahudilerin İsa'nın ölümüyle yok olmasını bekledikleri genç imanlı topluluğunu desteklemek için büyük çaba harcadı. Tehlike anında çok dikkatli ve tedbirli olan, öğrencilerin imanını yüreklendiren ve müjdenin öğretilerini uygulamak için imkanlar hazırlayan Nikodim, kaya gibi sert ve dayanıklıydı. Bir zamanlar kendisine hürmet eden kişilerce zulüm gördü ve aşağılandı. Bu dünyanın değerlerine göre yoksullaştı. Buna karşın İsa ile o gece yaptığı görüşmesinde başlayan imanı asla eksilmedi. Nikodim, İsa ile yaptığı bu görüşmeyi Yuhanna'ya anlattı. Ve bu, onun kalemiyle milyonlarca kişinin öğrenmesi için yazıldı. Orada öğretilen gerçekler, bugün hala Yahudi önderin Celileli öğretmenden yaşam yolunu öğrenmek için geldiği, o ıssız ve karanlık dağda geçirdiği kutsal gecedeki kadar önemlidir. Bu bölüm, Yuhanna 3, 2.L ile 17'ye dayanmaktadır.